22. bölümündeyiz Eyüp kitabının ve Elifaz'ın 3. konuşması. Burada 3. raunda giriyoruz. Bu entelektüel bir mücadelede bulunmak üzere bu adamların arenaya girdikleri 3. seferdir. Günümüzde bu tür şeyler çok çekici değildir. Öğrencilik yıllarımda sözlü tartışmalar yoluyla yarışmalar yapılırdı ama o zaman da şimdi olduğundan daha popüler değildi. Günümüzde dünyanın her yerinde daha büyük ve daha iyi stadyumlar inşa ediliyor. Spor etkinlikleri için ışıl ışıl multimilyon dolarlık bir stadyum olmayan bir şehir çok fakirdir. Ancak entelektüel antrenmanlar ve ruhsal konular için çok az olanaklar sağlanıyor. Burada Eyüp'te entelektüel ve ruhsal bir savaş görüyoruz. Çok azımız futbol stadında top sürdük ya da defansta bulunduk. Daha da az sayıda olanlarımız büyük bir ligde oynadı ama hepimiz ruhsal bir savaşta yaşam arenasındayız. Bu birçok insana önemli bir şey gibi gözükmez. Onlar gidip tribünlerde oturup başkalarının top oynamasını seyretmeyi yeğler. Dostum, sizler ve ben ruhsal bir savaşta savaşıyoruz. Pavlos bizlere güreştiğimizi söyler ve güreş şu anda devam etmektedir. Bu tür entelektüel ve ruhsal savaş o zamanki insanları heyecanlandırıyordu. Bizler o zaman yaşayan insanların uygar olmadıklarını düşünürüz. Fiziksel mücadeleler için multimilyon euroluk ya da dolarlık stadyumlar inşa edip entelektüel mücadeleyi vurgulamayanlar bizleriz. Elifaz'ın Harkule'de deneyimi yaşayan adam olduğunu hatırlayacaksınız. Tuhaf ve gizemli bir görüm gördü. Ruhsal, spiritualist biri. Gördüm diyen biri yani. Temanlı Elifaz şöyle yanıt verdi. İnsan Tanrı'ya yararlı olabilir mi? Bilge kişinin bile ona yararı dokunabilir mi? İlk iki ayet. Bu sorunun sorulma şekli bile insanın Tanrı'ya yararlı olamayacağını gösterir. Eyüp, senin kendin hakkında çok yüksek düşüncelere sahip olduğun belli ama acaba Tanrı senin hakkında ne düşünüyor diye soruyor. Eyüp'ün, Tanrı onun davranışlarından bir yararı varmış ve eğer Tanrı onu zapt etmezse Tanrı için fazlasıyla kuvvetli olacakmış gibi davrandığını ve Tanrı'nın da Eyüp'ü bu nedenle zapt ettiğini söylüyor. Elifaz tamamıyla hatalı ve bütün bunlar bu anda yardıma ve cennetten ışığa ihtiyacı olan bir adam için fazla yardımcı olan şeyler değil. Elifaz'ın sorusu kendilerinin Tanrı için yararlı olduklarını düşünen bazı kilise üyelerine benziyor, onlara uygun. Bazı insanlar yeryüzünde Tanrı için büyük bir katkıda bulunduklarını ve ekibinde olanlar olduğu için Tanrı'nın şanslı olduğunu düşünür gibidirler. Cennete gittiklerinde kendileri orada olacağı için cennetin daha iyi bir konuma geleceğini düşünürler. İnsanın Tanrı'ya yararı olmadığını anlamamız gerekir. Hiçbirimizin yararı yok. Bunun da anlamı hepimizin çürük meyveler gibi olduğumuzdur. İsa hizmet hakkında bir benzetme anlattı ve sözlerine şöyle son verdi. Siz de böylece size verilen buyrukların hepsini yerine getirdikten sonra biz değersiz kullarız, sadece yapmamız gerekeni yaptık deyin. Luka 17:10. 3. ayette doğruluğun güçlüler güçlüsüne ya da her şeye gücü yetene ne zevk verebilir? Kusursuz yaşamın ona ne kazanç sağlayabilir diyor. Bu adamlar Eyüp'ün zırhında küçük bir çatlak olduğunu sezinliyorlar. Birkaç bölüm sonra bu apaçık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Ama sorun şu ki adama doğru teşhis koyamıyorlar ve doğru ilacı bilmedikleri de kesin. Onu gerektiği gibi teselli edip kendisine yardımcı olamıyorlar. Eyüp'ün doğru biri olduğunu iddia etmesi Tanrı'nın sevinçle zıplamasına neden olmuyor, sevinmesine neden olmuyor. Mesih imanlısı olduklarını söyleyen insanlarda çok sayıda kişinin gerçekten Mesih'e güvenmeyen bir biçimde kendilerine ve kim olduklarına güvendikleri hakkında içimde her zaman bir his var. pazar günlerini hiç kaçırmadan kiliseye gitmemizin Tanrı'ya zevk vermediğini burada size söyleyeyim. Birçok kişi Tanrı'nın bundan büyük bir memnunluk, bir hoşnutluk duyduğunu düşünür. Ben öyle düşünmüyorum. Kim olduğumuzu ve tamamen Tanrı'ya bağımlı olduğumuzu, ona olan büyük ihtiyacımızı görüp kabul etmemiz gerekmektedir. Kim olduğumuz ve ne yaptığımızla Tanrı'yı etkilemeye çalışmak yerine Tanrı'ya bakmamız gerekmektedir. Seni azarlaması, dava etmesi ona olan korkundan ötürü mü diyor Eyüp 22 ayet 4'te. Elifaz, Eyüp'a sen Tanrı'nın seni disiplin etmekten korkacağı kadar doğru ve kusursuz mu görüyorsun ya da kusursuz musun diye soruyor. Tanrı'nın Eyüp'ün kusursuz olduğunu söylediğinde kendisiyle kurban aracılığıyla oğulları ve kızları için kurbanlar sunduğunu biliyoruz. Doğru bir konumda olduğunu söylemek istediğini anlamalıyız ve Tanrı'nın Eyüp'ü disiplin etmekten korkması gibi bir şey de kesinlikle söz konusu değildir. Bu adamın çok sıkıntılı zamanlar yaşadığı bellidir. 5-7 ayetler arasında kötülüğün büyük değil mi? Günahların sonsuz. Çünkü kardeşlerinden haksızca rehin alıyordun, çıplakları bile soymaya çalışıyordun, yorguna su içirmedin, açtan ekmeğini esirgedin. Elifaz burada çok kötü ve zalimce bir şey yapıyor. Unutmayın, Elifaz Eyüp'ün dostuydu. Ne yazık ki aynı tür şeyi yapan birçok Mesih imanlısı vardır. Eyüp'ün başına bu trajedi gelince bu birçok insanın acaba yaşamında ne günah var diye sormasına neden olmuştu. Sanımca birçok imanlı da aynı hataya düşüyor. Hayatlarında bir hastalık olduğunda acaba hangi günahımdan dolayı bu hastalığa yakalandım diye şüpheye düşerler. Bu tamamen yanlıştır. Şimdi bu insanlar Eyüp'ün hayatında hiçbir şey bulamadıklarında da dedikoduya başladılar. İnsanlar nedenler üretmeye başlamışlardı. Çok geçmeden en ufak bir şeyden kocaman şeyler çıkartıyor oldular. Elifaz'ın burada yaptığı da aynen budur. Eyüp'ü zaten Tanrı'nın onun iyi davranışlarından bir yarar sağlayacağını düşünmekle suçlamıştı. Şimdi dönüp Eyüp'a kötülüğünün daha da büyük olamayacağını söylüyor. Elifaz Eyüp'a suçlu olduğu bütün şeyleri söylemesinin iyi olacağını düşünüyor. Aslında sadece tahmin yürütüyor çünkü bunların hiçbiri doğru değil. Tamamen dedikodu. Ama Eyüp'a yönelttiği suçlamalara bir bakın. Bu tür davranışlar Eyüp'a yardım edemez. Eleştirisel, yıkıcı, eleştirisel bir biçimde insanlara yaklaşmamız hiçbir zaman insanlara yardım etmez. Bu tür eleştiriler insanları kendilerini savunmaya koyar. Burada da Eyüp'ü kendini savunduğu bir konuma koydu. Eyüp'ü Tanrı'yı savunmaya yöneltmek yerine kendini savunmaya yöneltir. Eğer Eyüp bu sahte suçlamalardan suçlu olmadığına ikna olursa, bu onu Tanrı'nın kesinlikle bir hata yapmış olduğunu ve Tanrı'da yanlış bir şeyler bulunduğunu düşünmeye yöneltir. Elifaz'ın suçlamaları Eyüp'ü bu tür bir savunmaya götürmüştü. Dedikoducuların Eyüp hakkındaki hikayelerine bir bakın. Ondan var yemez amcaymış gibi söz ediyorlar. Bileği güçlü, toprak sahibi, onurlu biri olarak yaşamına karşın, dul kadınları eli boş çevirdin, öksüzlerin kolunu kanadını kırdın, bu yüzden her yanın tuzaklarla çevrili, ansızın gelen korkuyla yılıyorsun ya da kararıyor, her şey göremeyesin diye. Seller basıyor seni. Eyüp 22:8-11 ayetler arası. Elifaz bunların Eyüp'ün yaptığı şeyler olduğunu ve şimdi de artık herkesin bunları duymaya başladığını söylüyor. Eyüp'ü Tanrı'nın yüksekte olduğunu ve bütün bunları kaydettiğini söylerken uyarıyor. Tanrı göklerin yükseklerinde değil mi? Yıldızlara bak ne kadar yüksekteler diyor 12. ayette. Eyüp sanki Tanrı seni görmüyormuş gibi bütün bunları yaptın ama Tanrı seni görüyor. Başına hiçbir şeyin gelmeyeceğini düşündüğün halde geldiğini görüyorsun. Tartışmanın tamamı Eyüp'ün hayatında Tanrı'dan başka kimsenin bilmediği gizli bir günah olduğu ve Tanrı'nın şimdi onu cezalandırdığı varsayımı üzerine kurulmuş. Elifaz'ın iddiasına göre Eyüp'ün hastalığının ve başına gelen bütün bu acılı olayların açıklaması bu. Eyüp'ün Tanrı'nın neler olup bittiğini bilmediğini sandığını düşünüyor. Sen ise diyor, Tanrı ne biliyor diyorsun? Zifiri karanlığın içinden hükmedebilir mi? Koyu bulutlar ona engeldir görmesin diye gök kubbe üzerinde dolaşmaktadır. Kötülerin yürüdüğü eski yolu mu tutacaksın? Onlar ki vakitleri gelmeden çekilip alındılar, temellerini sel bastı. Tanrı'ya bizden uzak dur dediler. Güçlüler güçlüsü, her şeye gücü yeten bize ne yapabilir? Eyüp 22, 13-17 ayetler arası. Eyüp diyor, sen onu görmüyorsun ama o seni görüyor ve senin hakkındaki her şeyi biliyor. Bu başlangıçtan beri duyduğumuz iddianın aynısı. Her şeye temel olarak yaşadığı bir şeyi veriyor. Kötüleri gördüm diyebilir. Şimdi Elifaz burada bir müjde yakarışında bulunuyor. Ama bu Eyüp'ün ihtiyacı olan bir şey değil. Çünkü Eyüp Tanrı ile bir kurtuluş ilişkisi içerisinde. Kurtarıcımın yaşadığını biliyorum diyebiliyor Eyüp. Ne diyor Elifaz Eyüp'e? Tanrı ile dost ol, barış ki bolluğa erişesin. 21. ayet. Bu harika bir davettir ama Eyüp'e uygun değil. Kurtulmuş insanlardan, hiç olmazsa kurtulduklarını düşünen insanlardan oluşan bir cemaat oturuyor ve bir kurtuluş çağrısı yapılıyor. Bu tür durumlarda neredeyse anlamsız ve gülünçlük sınırında olan bir şey. Eyüp, Mesih'i zaten kabul etmişken ondan Mesih'i kabul etmesini istemek onun sorunlarının çözümü değil. Tanrı ile dost ol barış çağrısı çok lütufkar ve iyi bir davettir. Tanrı'nın bize yaptığı davettir. Rabbisa da İncil'de aynı daveti yaptı. Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar bana gelin ben size huzur veririm. Elifaz Tanrı ile barış yolunun bu olduğunu söyledi. Elçi Pavlos da böylece imanla doğrulukla donatıldığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı ile barışmış oluyoruz demiştir. Sonra Elifaz Eyüp'e ki bolluğa erişesin. Ne için? Tövbe et Tanrı'ya gel ki bolluğa erişesin. Ancak iyinin bizim için iyi olan anlamına geldiğini hatırlamalıyız. Ya da bolluk bizim için bolluk anlamına geldiğini anlamalıyız. Bazen bu ona ihtiyacımız olduğu zaman disiplin anlamına gelir. Ağzından çıkan her öğretiyi benimse, sözlerini yüreğinde tut. Yüceler yücesine dönersen eski haline kavuşursun, kötülüğü çadırlarından uzak tutar diyor Eyüp'e, Eyüp 22, 22-23. Ayetlerde. Bu adamlar bıkmadan, usanmadan, Eyüp senin hayatında gizli bir günah var, icabına bak ve Tanrı'ya dön konusunda duruyorlar. Ona Tanrı ile hiçbir ilişkisi yokmuş gibi davranıyorlar. Altınını yere, ofir altınını vadi çakılların arasına atarsan, güçlüler güçlüsü senin altının olur, değerli gümüşün olur. O zaman güçlüler güçlüsünden ya da her şeye gücü yetenden zevk alırsın, yüzünü Tanrı'ya doğru kaldırırsın diyor 24-26 ayetler arasında. Elifaz Tanrı'nın Eyüp'ün düşmanı olduğunu varsayıyor ama Tanrı Eyüp'ün düşmanı değil ki. Bu müjdenin bildirilmesini en büyük engellerden birini oluşturur değerli dostum. Bu bir tutumdur. Yani Tanrı sözünün yayılmasını engelleyen bir tutumdur. İnsanlar günahlıdırlar. Bunun çok açık bir şekilde bildirilmesi gerekmektedir ama Tanrı bugün bu dünyaya düşman değildir. Tanrı dünyayla barıştırılmıştır. Sizler ve benim Tanrı'yla barışmak için hiçbir şey yapmamız gerekmemektedir. Mesih bunu bizler için yapmıştır. Evet, İsa Mesih bu barışı sağlamıştır. Tanrı barışmıştır ve kollarını kayıp dünyaya açmış, bana gelebilirsiniz ama bana benim yolumdan gelmelisiniz diyor. Size yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez diyen kişi aracılığıyla Rab'be gelmelisiniz. Onun yolundan gelirseniz Tanrı'nın huzuruna cesaretle girebilirsiniz. Tanrı sizi harikulade bir şekilde karşılayacak ve üzerinize bol bol ruhsal bereketler yağdıracaktır. Görebildiğiniz gibi Elifaz Tanrı'yı doğru bir şekilde temsil etmiyor. Ayrıca Eyüp'ü ne teselli etti ne de ona bir yardımı dokundu. Eyüp 23 ve 24. bölümlerde Eyüp'ün 7. yanıtını görüyoruz. Bu Eyüp'ün arkadaşlarına yanıt verdiği 7. kezdir ve Tanrı'ya karşı büyük bir özlem dile getirir. Davasını Tanrı'nın önünde sunmak istemektedir. Tanrı'nın sınamalarının eleğinde olduğunu ve Tanrı'nın onu sıkıntılarından kurtaracağını görmeye başlamaktadır. Eyüp şöyle yanıt verdi. Bugün de acı yakınacağım, iniltime karşın eli üzerimde ağırdır. Eyüp, siz benim durumumu gördünüz, şikayetimi işittiniz. Aslında benim durumum gözüktüğünden daha kötü ve benim size söyleyebileceğimden daha da derin ve kötüdür diyor. Keşke diyor Eyüp 23 ayet 3'te, onu nerede bulabileceğimi bilseydim, yani Tanrı'yı nerede bulabileceğimi bilseydim de tahtına varsaydım. Eyüp, Tanrı'nın huzuruna çıkmanın özlemini çekiyor. Arkadaşları onu inayet tahtının huzuruna çıkartmayı bilebilselerdi harika bir şey olurdu. Yargı tahtına ihtiyacı yok. Zaten orada bulunmuş ve disiplinin odunluğunda da bulunmuş. Buna hiç şüphe yok. Şimdi birisinin Eyüp'ü Tanrı'nın huzuruna çıkartması gerekmektedir. Eyüp bakın ne diyor. Keşke onu nerede bulabileceğimi bilseydim de tahtına varsaydım ve davamı önünde dile getirir, kanıtlarımı art arda dizerdim. Eyüp Tanrı'nın huzuruna gitmek istediğini çünkü kendini savunmak istediğini söylüyor. Dostum, kimse Tanrı'ya gidip kendini savunamaz. Hepimiz suçlu olduğumuzu itiraf etmek için Tanrı'nın önüne gitmeliyiz. Her birimiz suçluyuz çünkü. Eyüp'ün Tanrı'nın huzuruna çıktığında kendini savunmadığını göreceğiz. Tutumu tümden değişecektir. Ve Eyüp 23 ayet 5'te bana vereceği yanıtı öğrenir, ne diyeceğini dinlerdim Tanrı'nın. Eyüp Tanrı'nın kendisine ne söyleyeceğini merak ediyor. Onu nerede bulabileceğini merak ediyor. Kalbinde Tanrı için bu tür bir özlem olan herkesin onu bulacağı üzerine size güvence verebilirim. Çünkü Tanrı onu bulacaktır. Yüreğinde Tanrı özlemi yatanı Tanrı bulur. Sonra Eyüp sözlerine şöyle devam ediyor. Eşsiz gücüyle bana karşı mı çıkardı? Hayır, yalnız beni dinlerdi Tanrı. Doğru kişi davasını oraya, onun önüne getirebilirdi. Ben yargılanmaktan sonsuza dek kurtulurdum. Doğuya gitsem orada değil, batıya gitsem onu bulamıyorum. O kuzeyde çalışırken onu seçemiyorum. Güneye dönüyor, onu göremiyorum. Eyüp 23:6-9. Tanrı oraya buraya koşuşmakla bulunmaz. Tanrı yakındır. Bize elimizden, nefesimizden daha yakındır. Size çok yakındır. Eyüp Tanrı'yı bulmak için oraya buraya gittiğini söylüyor. Ama o tuttuğum yolu biliyor. Beni sınadığında altın gibi çıkacağım diyor 10. ayette. Şimdi Eyüp'ün ruhuna biraz ışık saçıyor, biraz ışık ışıyor. Bu nedenden ötürü sınanıyorum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ve onu anlamıyorum ama Tanrı bunu benim hayatımda kullanacak diyor. Değerli dostum, kendi kalbinizde ve kendi yaşamınızda sıkıntıların imanınızın dokusunu güçlendireceğini keşfettiniz mi? Size daha önce sahip olmadığınız bir ahlaksal karakter verdiğini görmediniz mi? Fırtına esnasında Tanrı'nın kuvveti ve tesellisini yaşamadınız mı? Biliyorsunuz Tanrı bizlere hiçbir zaman fırtınaların başımıza gelmeyeceğini vaat etmemiştir. Ama bizlere sağ salim limana ulaşacağımızı vaat etmiştir. Ve bu da benim için yeterli. Eyüp 23, 11-12 ayetlerde adımlarını yakından izledim, sapmadan yolunu tuttum, ağzından çıkan buyruklardan ayrılmadım, günlük ekmeğimden çok onun ağzından çıkan sözleri sakladım diyor. Eyüp Tanrı sözüne karşı büyük bir arzu taşıyordu ve belli ki Tanrı sözünü izliyordu. Burada da Tanrı bize öğretecektir. Eyüp, Tanrı sözünü doğru bir şekilde anlayıp, doğru bir şekilde yorumlamıyordu. Biliyorsunuz Tanrı sözünde yer alan derslerden bazıları onları sadece okuyup etüt etmekle, çalışmakla öğrenilmez. Yaşamakla öğrenilir. Tanrı'nın birçok gerçeğinin bize bu şekilde öğretilmesi gerekmektedir. Eyüp'ün yanıtı 24. bölümde devam ettikçe sözü biraz uzattığını görüyoruz. Elifaz ona Tanrı ile dost ol, onunla barış davetini yapmıştı. Bunun üzerine Eyüp Tanrı'yı bulma arzusunu dile getirmişti. Eyüp onu kurtarıcı olarak tanır. Ona kurtarıcı demiştir. Ama başına gelenleri anlamıyor ve arkadaşlarından gelmeyen cennetin tesellisi, yardımı ve ışığına gereksinimi var. Elifaz, Eyüp'ün yaşamında olduğunu düşündüğü gizli günahı bulmak için bir denemede bulunmuştu. Bu Eyüp'ün kendisini daha da çok savunmasına yol açtı. Hatta şimdi onun bir başka soru sormasına yol açıyor. Tanrı bana karşı neden bu kadar sert davranıyor? Gerçekten günahkar olan ve günahlarını açıkça söyleyen insanların davranışlarına belli ki göz yumuyor. Bölüm 24'teki tartışmanın vurguladığı şey bu düşüncedir. Niçin güçlüler güçlüsü yargı için vakit saptamıyor? Neden onu tanıyanlar bu günleri görmesin? Sınır taşlarını kaldırıyor, çaldıkları sürüleri otlatıyorlar. Eyüp 24, 1-2 ayetler. Şimdi Eyüp diğer insanların açık günahlarını sayıyor. Bazı insanlar dürüst değil, topraktaki sınır taşlarını kaldırıyorlar. 3 ve 4. ayetlerde öksüzlerin eşeğini alıp götürüyor, dul kadının öküzünü rehin alıyorlar. Yoksulları yoldan saptırıyor, ülkenin düşkünlerini gizlenmeye zorluyor. Başkalarıyla ilişkilerinde dürüst değiller ve diğer insanları, hatta gereksinim içerisinde olanları bile kendi çıkarları için kullanıyorlar. 6. ayette yemlerini tarlalardan topluyorlar, kötü insanın bağında arta kalanı da devşiriyorlar diyor. Kötülerin mısır hasatının dönüm başına verdiği hasat doğrularınkiyle aynı kiloda. Eyüp neden böyle diye soruyor. Adam öldürürler, hırsızlık yaparlar, zina işlerler. Buna karşın bütün bu kötülerin mezara, diğerlere gibi girmesine izin veriliyor. Kuraklık ve sıcağın eriyen kar sularını alıp götürdüğü gibi ölüler diyarı da günahlıları alıp götürür. 19. ayet. Sadece mezara, diğerleri gibi girmekle kalmıyorlar. Aynı zamanda bu dünyada adalete karşı bağışık gibiler. Hatta aslında kayırlıyor gibiler. Korunuyorlar. Eyüp kendi durumuna bakıyor. Hasta ve yoksul. Sonra kötülere bakıyor ve gül gibi yaşayıp gittiklerini görüyor. Bunu anlamıyorum diyor. Neden kendimin araştırıldığımı bilmek istiyorum. Neden bu şekilde davranılan benim diyor. Böyle değilse kim beni yalancı çıkarabilir? Söylediklerimin boş olduğunu gösterebilir. Eyüp'ün arkadaşları ona yardımcı olmadılar. Hatta ona şikayet edecek bir başka neden verdiler. İmanlılar toplulukları vaizi olarak ve hizmetimde belki binlerce kez Tanrı neden bunun benim başıma gelmesine izin verdi sorusunu işittim. İnsan bunu tekrar ve tekrar işitiyor. Eyüp'ün burada sorduğu da bu. Tanrı neden bunun benim başıma gelmesine izin verdi? Eyüp'ün söylemek istediği, ben çok harika bir insanım ve oradaki insanlar çok kötü. Öyleyse neden ben? Aynı soru birçok insanın aklına gelen sorunun aynısıdır değil mi? Neden ben? Eyüp Tanrı'yı anlamıyor ve Eyüp'ün kendisini de anlamadığını burada görüyoruz. Buna rağmen Eyüp'ün sahip olduğu sınırlı bilgiye karşın Tanrı'ya büyük bir imanı vardır.